Ayrım 12, sayfa 134. Amerikan Haberler Merkezi'nin Türkiye Şubesi 25 yaşındaki bu gencin yükselişini ilgiyle izliyordu. Ona kanca attılar, Vietnam'a davet ettiler. Brandt memnuniyetle kabul etti ve bir grup yabancı gazeteciyle birlikte Saigon'a gitti. Bu onun ilk savaş deneyimi olacaktı. Saigon cehenneme andırıyordu. Amerikalılar onları önce taarruz uçuşlarının yapıldığı uçak gemisine götürdü. Embedded denilen iliştirilmiş gazeteciliğin ilk örnekleri sahnelenmeye başlamıştı. Helikopterlere bindirilip savaş alanına yakın bir yerde güvenli bölgede bir köye götürüldüler. Burada isteyenlere üniforma ve koruma amaçlı silah verildi. Amerikan üniforması içinde Brandt, bazı Amerikalı meslektaşlarının o silahlarla operasyonlara katılıp Kuzey Vietnam'ın avına çıktığını, çatışmalara girip ateş ettiğini dehşet içinde gördü. Gece bir Fransız gazeteciyle kaldıkları köy evinde Vietcong gerillaların ani baskınıyla uyandılar. Birden başlayan mitralyöz atışıyla dizleri titremeye başladı. Hemen üniformalarını çıkarıp kendilerini don gömlek yataklarının altına attılar. O sırada Amerikan helikopterlerinin hava saldırısı başladı. Çatışmanın ortasında kaldılar. Sabah olduğunda kaldıkları köyde 15 cesetle karşılaştılar. Brandt savaşın sıcak ve çirkin yüzüyle ilk kez karşılaşıyordu. Kaldıkları lüks otelin çatısındaki kokteylden bombardımanı izleyen savaş içinde birer savaşçıya dönüşen gazetecileri gördü. Mesleği adına utanç duydu. Döndüğünde izlenimlerini bir yazı dizisinde kaleme aldı. Bunun haksız bir savaş olduğunu, zafere Amerikan askerlerinin bile inanmadığını yazdı. Kaldıkları köyde uğradıkları baskını ayrıntılarıyla anlattıktan sonra orada konuştuğu ihtiyar Budist rahibin kendisine söylediklerini şöyle aktardı. Git yavrum, daha çok gençsin. Biz nasıl olsa ölüme mahkum edilmişiz bir kere. Fakat bizi unutma. Fransızlara karşı mücadele ederken hepimiz sakal bırakmıştık. Artık gücümüz kalmadı. Benim için şu zavallı halk için bir ay sakal bırak. Biz Budistlerin en büyük dostluk işaretidir bu. Brandt o gezide ilk kez sakal bıraktı. Dönüşte de kesmedi. Artık onu ömür boyu çenesinde taşıyacaktı. Çocuk ifadeli yüzüne olgun bir hal veren bu ince bıyık ve top sakalı aslında o Budist rahipten önce birkaç ay gidebildiği üniversitede bir hocası da tavsiye etmişti. Okulda bütün dikkatin bacağında toplanmasından yakınırken hocası ona sakal bırakmasını önermişti. Böylece senden bahsederken sakatlığına değil sakalına atıf yapar, sakallı Mehmet Ali derler demişti. Sakal sözünün dinlenmesine de artık sakallı diye nam salmasına da yaramadı gerçi ama her daim kendisine gelecek bir amacın temel unsuru oldu. Brandt, Vietnam dönüşü kendi adına Abdi İpekçi'nin sütununda okudu. Hem de ilginç bir protesto alevinin aktörü olarak. Gazetede dış haberlere yeterince yer verilmemesini, sayfadaki yerlerin giderek küçülmesini protesto için Sami Kohan'la birlikte kendilerince bir eylem geliştirmişlerdi. Kullanılmayan haberleri tekstil makinesine çoğaltarak haftalık bir dış haberler bülteni hazırlayıp gazete içinde dağıtmaya başladılar. Bülten çok beğenildi ve birden popüler oldu. Gazeteye giremeyen ama bültende yer alan haberler arasında Necmi Tanyol için Moskova izlenimleri, Ünsal Özkay'ın Kaliforniya mektubu, Almanya'da hükümet buhranı, Çin'in yeni atom füzesi, İran'ın petrol mücadelesi gibi konular vardı. İpekçi haftada bir yazdığı Milliyet'ten mektup sütununda bu bültene değiniyor. Gönül isterdi ki bu haberler sizin gazetenizde de yer alsın. Dileğimiz arkadaşların emeğini gerektiği şekilde değerlendirebilmek diyordu. Ama Brandt için asıl önemlisi isminin bu yazıda Sami Cohen'in yardımcısı olarak geçmesiydi. Daha 4 yıl önce Galatasaray'da okurken lise öğrencisi olarak röportaj yapmaya geldiği ve hayranlıkla gözlediği adam şimdi yönettiği gazetede kendisinden sitayişle bahsediyordu. Azmetmiş, sabretmiş, ahdetmiş istediği yere gelmişti. Kendisine tanınan şansı iyi değerlendirmişti. Ama önünde açılan kapılar bundan ibaret değildi. 1967 yılı onun hayatının sürprizini hazırlıyordu. Resim. Mehmet Ali Brandt'ın daktilosunun önünde, ofisinde otururken bir fotoğraf var. 1965 yılında çekilmiş, Milliyet gazetesindeki masasında çekildiği yazılıyor. Dokuzuncu bölüm. Cemre. 1967 sonbaharında İstanbul gece hayatının Harbiye'deki yeni gözdesi olacak Kulüp 33 açıldı. Lüks bir gece kulübüydü. Sadece üye olanlar girebiliyordu. Fecri, Ebcioğlu'nun sevgilisiyle gösteri yapan kızlar arasındaydı. Ebcioğlu, Milliyet'teki dostlarını açılışa davet etmiş ve en ön masada onları ayırmıştı. Gazetenin patronu Ercüment Karacan, açılışa üvey kızı Cemre Güngören ve Abdi İpekçi ile gelmişti. 21 yaşındaki Cemre, Fransa'da Grenoble'da siyaset bilimi okumuş, mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. O geceki açılışın davetlileri arasında Mehmet Ali Brandt da vardı. O da haber için gelmişti. Arkadaşları Semih Sohtorik, Talha Ebüziya ve Faruk Süren de yanındaydı. Hemen Cemre'nin arka masasına yerleştiler. Mehmet Ali gözünü ön masadan alamıyor, yayın yönetmeni, patronunu ve kızını izliyordu. Abdi Bey'in gece hayatını ve iş çıkışı eğlenmeyi çok sevdiğini, gündüzleri takındığı ciddi tavrın geceleri yerini neşeli bir kişiliğe, bitmek bilmeyen upuzun kahkahalara bıraktığını bu eğlence gecelerinde patronu Ercüment Bey'in de sıkı sıkına eşlik ettiğini duymuştu. Bu arada Cemre'nin de dönüp dönüp kendi masalarına baktığını fark etmişti. Cemre yıllar sonra bu kitap için o geceyi anlatırken gülümseyerek Mehmet Ali kendisine baktığımı sanmış. Oysa yanında bomba gibi olanlar vardı. Onlara bakıyordum diyecekti. O olanlardan biri olan Faruk Süren bir andın kulağına eğilip gidip patronun kızını dansa kaldırsana dedi. Mehmet Ali henüz o kadar cesur değildi. Çok yakında hayatını değiştiren 5 insanın sonuncusu olacak bu genç kızı uzaktan izlemekle yetindi. Çıkarken de masaya gidip Abdü Bey'in yanında patronuna ve kızına kendini tanıttı. Hepsinin elini sıktı. Ercüment Karacan için bu genç adam gazetede ne iş yaptığını tam bilmediği, hatta pek bir işe yaramadığını hissettiği bir stajyerdi. Cemre için ise babasının gazetesinde çalışmaya başlamış bir gazeteci çocuk. Vehbi Bey'e yakınmış, o ameliyat ettirmiş. Abdü Bey de ona gazetede bir şans vermiş diye duymuştu. O kadar. O gün el sıkıştığı ama yüz vermediği gençle kısa bir süre sonra evleneceğini söyleseler herhalde gülüp geçerdi. O sonbahar Milliyet'in dış haberler servisine düşen bomba dedikodu hızla odadan dışarı taşıp bütün gazeteye yayıldı. Cemre Güngören baba mesleğini öğrenmek üzere Milliyet'e geliyordu. Cemre Ercüment Karaca'nın sadece kızı değil tasarımıydı. Resim. Ercüment Karacan ve Cemre'nin birbirine bakarkenki fotoğrafları. Ercüment Karacan'ın elinde bir pipo var. Siyah beyaz bir fotoğraf. Cemile Garan'la evlendiğinde 8 yaşında eline gelen bu yetenekli kızla özel olarak ilgilenmiş, eğitimine çok özen göstermiş, kayağa götürmüş, tenis dersleri aldırmış, kolejde yurt dışında okutmuştu. Daha Cemre ilkokuldayken baba kız Oscar Wilde'in piyesini alır, rolleri paylaşır, sahnelemeye çalışırlardı. Pick-up'ta çalan klasik müziğin bestecisini bilmece oynarlardı. Yemekteyken sofraya dirseğini koyan 1 lira ceza öderdi. Cemre bunlarla büyümüş, adeta sosyeteye ve gazeteye hazırlanmıştı. Kendisine ilk stajyeri olarak dış haberler servisi seçilmişti. O da sakinleri heyecan içinde bu stajın yaratabileceği sonuçları değerlendirmeye girişti. Acaba nasıl bir kızdı? Şımarık mı, çalışkan mıydı? Servis deyince birbirine bitişik iki masanın zar zor sıkıştığı daracık bir odayla birkaç kişiden bahsedildiğini biliyor muydu? Masa yoktu, nereye oturtacaklardı? Her istediğini yapacaklar mıydı? Yoksa ağır çalıştıracaklar mıydı? Gerçekten işi öğrenmeye mi geliyordu, babası adına casusluk yapmaya mı? Acaba ileride gazetenin başına Ali değil de o mu geçecekti? Diplomasıyla o kadarlık yapıp işlerini ellerine alır mıydı? Bu son soru en çok bir anda ilgilendiriyordu. Çünkü en kıdemsiz oydu ve eski bir gazetecilik kuralına göre son gelen ilk giderdi. Altan Erbulak, bunca yıllık Sami Kuhan'a atacak değiller ya, elbette Mehmet Ali'ye atarlar diyerek yangına körükle gitti. İlk eğilim yoklama sonucunda strateji belirlendi. Bu belayı behemehal başlarına savacak, Cemre'ye başka iş bulacaklardı. Sami Kuhan en iyisi arşive gönderelim dedi. Arşiv Kuhan'ın yabancı basından kesip konularına göre ayırdığı küpürlerle dolu zarflar demekti. İçleri karmakarışıktı. Derleyip toparlaması aylar alır, muhtemelen de Cemre çabuk sıkılıp kaçardı. Bir an odanın erkeklerinin fikir birliğinden cesaret alarak ''Biz bu odada eksik etek istemeyiz.'' diye kestirip atmıştı. Bu cümlesinin bazı ortak dostlar aracılığıyla dilden dile gezdirilip Marmara Yelken Kulübü'nde Cemre'nin kulağına kadar gideceğini düşünmemişti tabii. Beklenen gün geldiğinde Ercüment Karacan, Sami Kohan'ı odasına çağırdı. Karşısında oturan Cemre'yle tanıştırdı. ''Kızım gazeteci olmak istiyor. İyi derecede İngilizce, Fransızca bilir. Onu senin yana vereyim. Yetiştir. Hem de sana yardımcı olur.'' dedi. 700 lira da maaş verilecekti. Sami Kohan memnuniyetle, zaten bizim de ihtiyacımız vardı diyerek Cemre'yi aldı. Dış haberlere getirdi. Cemre yeni odasının sakinlerinden Halit Kıvanç'la Altan Erbulak'la tanıştı. Daha önce gece kulübünde tanıştığı Birant'la el sıkıştı. Onun kendisi hakkındaki lafları hafızasındaydı ama açık etmedi. Birant ise onu bu kez daha bir dikkatle süzdü. İlkin göğüsleri dikkatini çekti. Sonra uzun boyu. O dönem moda olan kuş yuvası gibi saçlarını hiç beğenmedi. Cemre odanın erkeklerinin meraklı bakışları altında patronun kızı değil de uysal bir stajyer gibi ne yapabileceğini sordu. Önceden planladıkları gibi seni arşivde görevlendirdik dediler. İtiraz etmedi. Ona her şey yeni geldiği için bu işten yüksünmedi. Gitti ve zarfları didiklemeye koyuldu. Akşam Ercüment Karacan kızına ilk gün izlenimlerini sordu. Arşive verildiğini öğrenince bir bildikleri vardır herhalde dedi. Önemsemedi. Dış haberlerdekiler yırttık diye düşünüyordu. Cemre sabah erkenden geliyor, çantasını odaya bırakıp arşive çıkıyor, akşam da veda etmeye uğruyordu. Onun toz içinde kalmış haline bakıp arkasından gülüyorlardı. Yan odadaki spor servisinin işçi temsilcileri, iyi çalışıyorsa sendikamı mesleği yaparız diye dalga geçiyordu. Bir hafta sonra Cemre'yi öğle yemeği için odaya davet etmeye başladılar. Yemekler Molla Fener'den tepsiler içinde geliyor, masa üstünde neşe içinde yeniyordu. O arada patronun kızıyla aynı odada çalışmanın avantajını kullanır olmuşlardı. Haftalardır tamir edilmesini istedikleri halde onarılmayan pencere Cemre Hanım üşüyor yanıyla bir gün içinde değiştirilmişti. İşler yolunda giderken bir ayın sonunda beklemedikleri bir şey oldu. Cemre oradaki işi bitirdim diye çıkageldi. Bir ayda bütün arşivi elden geçirmiş, küpürlerin yarısını atıp kalanını baştan düzenlemişti. Şimdi yeni iş bekliyordu. Çaresiz bir andın masasını gösterdiler. Şimdi ikisi aynı masaya yan yana konulmuş iki sandalyede diz dize nefes nefese oturuyordu. Böyle de olmayacak diye ve bürodan uzak durum müdürü Cemre'ye Beyoğlu muhabirini önerdiler. Birant artık o işlere bakmıyordu. İstanbul'a gelen konuklara, uluslararası toplantılara, defilelere Cemre gönderilir oldu. Söyleşiler yapıp heyecan içinde dönüyor, yazdıklarını getirip kendisinden daha kıdemli olan Mehmet Ali'ye gösteriyordu. Mehmet Ali de büronun acemisiyken kendisinden kıdemsiz bir ast bulmanın keyfiyle ve olanca ukalalığıyla gelen hiçbir işi beğenmiyor, olmamış deyip yeniden yazdırıyordu. Resim. Cemre ile Milliyet'te ilk tanışma. Birant Cemre'nin Hintli Maharishi Mahesh Yogi ile yaptığı söyleşinin denetçisiydi ve bununla ilgili masa başında Cemre ve Mehmet Ali Birant yan yana bir fotoğrafta görülüyorlar. İkisinin de flörtleri vardı. Bazen Mehmet Ali'nin çıktığı kızlar gazeteye arar, Birant Cemre duymasın diye telefonu pencere kenarına çeker, kara kışta camdan dışarı sarkıp fısıldaşırdı. Cemre onun bu hallerine güler, hangisi arada uzun saçlı mı diye sorardı. O küçücük odada diz dize oturdukları masada hayatlarının kesiştiği kavşakta olduklarının farkında değillerdi. Birant Milliyet'teki ilk manşetlik haberini o dönem yakaladı. 15 Kasım 1967'de Rum Milli Muhafız Ordusu Kıbrıs'ta Türk köylerine saldırmıştı. Türkiye ayaktaydı. Milliyet gelişmeleri yakından izliyordu. Sami Kohen hemen Lefkoşa'ya uçmuştu. Ankara'nın ultimatumu üzerine Amerika devreye girdi. Yunanistan ve Türkiye'yi anlaşmaya zorladı. Birant tam o günlerden atılan bir davet almış Brüksel'e gitmeye hazırlanıyordu. Gazeteden çıkarken Hafti İpekçi ile karşılaştı. Nereye gidiyorsun diye sordu İpekçi. Brüksel'e, NATO toplantısına karşılığını verdi Birant. Oğlum, Kıbrıs krizinin ortasındayız. Ne işin var Brüksel'de? Atina'ya gitsene dedi İpekçi. Birant'ın şansının döndüğü an o andı. Derhal biletini değiştirdi. Bürodakilere kariyerime oynuyorum dedi. Bu laf üzerine Altan Erbulak onun bu kariyer lafıyla alay eden bir portresini çizip odadaki pano yansıtı. Bu genç adamın ne kariyer ümidi vardı ki oynuyordu. Onlar alayada dursun Mehmet Ali ertesi sabah krizle çalkalanan Atina'daydı. Ve oradaki tek Türk gazeteciydi. Büyükelçi Turan Tulu'dan aldığı bilgilerle müzakereleri izledi. Nihayet anlaşmaya varılmış gibiydi. 20 Kasım 1967 akşamı yemeğe gitmeden önce Tulu'yu aradı. Hayırlı olsun diyerek ağzını yokladı. Henüz hayırlı olacak bir şey yok, hala çalışıyoruz dedi büyükelçi. Bu krizin yatışmadığını delal etti. Bir an kokuyu aldı ve ayaklandı. Beni bir kahveye davet eder misiniz? Hadi gel. Gece yarısı uçar gibi büyükelçiliğe koştu bir an. Bütün dünya anlaşmaya varıldığını sanıyordu. Ama büyükelçi Tulu'yu olmadı dedi. Makarius anlaşmaya hayır diyor. Bomba haberdi. Bir an heyecan içinde büyükelçinin yanından çıkıp Abdi İpekçi'yi aradı. Gazeteye anlaşmaya varıldı manşetiyle basılmak üzereydi. Anlaşma yok. Makarius direniyor dedi. İpekçi çaylak muhabirin böyle bir büyük bravura yakalayabileceğinden emin olamadı. Nereden öğrendin diye sordu. Büyükelçiden dedi bir an. İpekçi her zamanki gibi temkinliydi. Daima double check. Yani iki kaynaktan doğrulatma isterdi. Sen bunu bir kaynaktan daha doğrulat. Bir de Yunanlılara sor dedi. Öste baskı için bekliyordu. Birant bu kez otelin yakındaki Yunan dişlerine koşturdu. Kapı duvardı ama bütün ışıklar yanıyordu. Dönüp yeniden İpekçi aradı. Yunan dişleri ayakta. İpekçi atlatma haberin keyfiyle yanılmanın riski arasında kıvranıyordu. Aslında Birant'tan hemen sonra Atina'daki Türk büyükelçisini kendisi de aramış. Çaylaktan gelen haberi doğrulatmış. Yine de emin olmak istiyordu. Fazla vakti de kalmamıştı. Gazete dönmeye başlamıştı bile. Birant'ın haberine ikna olursa basılan gazeteleri çöpe atıp yeni manşetle yeni baskı yapacaktı. Bak Mehmet Ali dedi. Manşet değiştireceğiz. Eğer haber yanlış çıkarsa dönmesen de olur. Kendine orada bir iş ara. Birant titredi ama belli etmedi. Ertesi günkü Milliyet 18 sütunluk manşet haberiyle çıktı. Atina hayır diyor. Herkes anlaşmaya varıldığını yazarken Yunan cuntasının olumsuz tavrı bir tek Milliyet'te vardı. Birant ilk atlatma haberiyle manşeti yakalamıştı. Müthiş bir duyguydu. Kendisini kahraman gibi hissediyordu ama bir yandan da içi içini yiyordu. Ya yanıldıysa, ya haber yanlışsa. Bu kariyerinin sonu olurdu. Uykusuz geçirdiği gecenin sabahında kalkar kalkmaz gazeteyi aradı. Övgü beklerken alayla karşılandı. Yazı işlerinde Dinçer Güner, sen kendi oralarda bir iş arasan iyi olur diye girdi lafa. Anlaşmazlık haberi hiçbir uluslararası ajansta yoktu. Milliyet'in haberini kimseler doğrulamıyordu. Bu haberi kim, nereden uydurmuştu? Bir an alt üst oldu. Haberi yalanlanır, hele de anlaşma imzalanırsa kariyer ümitleri söndü demekti. Hemen kafasını çalıştırdı ve bir cinlik buldu. Doğruca Associated Press muhabirine gitti. Milliyet'e yazdığı haberi ona verdi. Türk Büyükelçisinden duydum. Kesin bilgi, anlaşma yatıyor dedi. Onun yanından çıkıp Reuters'e uğradı. Oradakilere de aynısını söyledi. 5-10 dakika sonra Büyük Dünya Ajansı Türk-Yunan Anlaşması'nın Makarios'un vetosuna takıldığını haberini geçmeye başladı. Birant kendi haberini kendi eliyle doğrulatmıştı. Akşamüstü Milliyet'ten mesaj geldi. AP şimdi bizim manşeti doğruladı. Atina'da iş aramana gerek kalmadı. Tebrik ederim. Abdi. Küçük bir kurnazlıkla büyük bir facia önlemişti. Başarısını o gece Atina'da bir tavernada kutladı. Kariyerine oynamış, işte torpille girdi, patronun kızına yanaşarak yükseldi diyenlere geldiği yeri hak ettiğini kanıtlamıştı. Konunun peşini bırakmadı. Bir hafta sonra anlaşmazlık aşılınca onu da kendisi bildirecek. Bu kez Yunanistan kabul ediyor haberiyle maçta yerleşecekti. İsmi Milliyet logosunun hemen altındaydı. Haberinin altında ise ustası Sami Kohan'ın Lefkoşa'dan getirdiği en son fotoğraflar basılmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 146.